Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki aynı güçte, aynı kabiliyette farklı insana şöyle bir test yapalım. Birisine sana bir yumruk vurulacak, hazır ol diyelim. Ona bir yumruk vuralım. Bir başkasına da hiç haberi olmadan saf saf yürürken bir yumruk vuralım. Aynı yumruk, aynı güçte, aynı oranda iki insana uygulandığında sonuç zarar olarak o iki insanda aynı olabilir mi? Denenmesi tavsiye edilmez şüphesiz bunun ama yani kimse denemesin bir bakayım nasıl olacak diye. Beklenmedik darbeler daha hafif de olsa sonuçları daha ağırdır. Bunun en güzel örneği yaşlı bir insanın ölüm haberiyle genç bir insanın ölüm haberini algılama tarzımızdadır. Yaşlıya da insan üzülüyor ama gençte şok oluyor. Kardeşlerim bugün Müslümanlar olarak etrafımızı kuşatan sorunlarda belki de en büyük açığımız bu sözünü ettiğim açıktır. Allah-u Teala'nın onca haber vermişliğine rağmen sanki hiç beklenmedik, hiç hesapta olmayan olaylarla karşılaşmışız zannediyoruz. Dünyayı cennet zannedenler, ayaklarına çok küçük bir diken bile batsa, feryat etmek zorundadırlar. Dünyanın cennet olmadığını ve olmayacağını anlamış insanlar, kolları koptu da, tenezzül edip kolları için ağlamadılar. Ne beklendiğimiz, ne beklediğimiz, ne umduğumuz çok önemli. Dünyayı ne zannetmiştik biz? Bu sebeple bugün filan yerdeki Müslümanların sorunlarından önce filan Müslümanın yüreğinin neyi nasıl algıladığına bakılması gerekmektedir. Kaldırma kapasitemiz, dayanma ve direnme gücümüz çok önemli. Bir çocuğu sütten peynirden ayırmadan bebek gibi 20 yaşına getirirsiniz. Aynı aileden öbür çocuğu 10 yaşında ev idare edecek, bir olay üstlenecek kıvama getirirsiniz. Biri 20 yaşında çocuk kalır, öbürü 10 yaşında adam olur. Müslümanlığı biz namaz kıldık diye, çocuklarımızı hafız yaptık diye, tertemiz bir dünyada melek gibi yaşayacağımız bir din zannetmek, başımıza gelmiş belaların şahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun biricik ashabından daha iyi neyi yapabiliriz? Neyi onlardan daha iyi yapmamız mümkündür? Onların yaşadığı dünya başlarına nasıl yıkıldı, nasıl çöktü görmüyor muyuz? Bugün uyanmak zorundayız. Bu uyanışımız elbette düşmanlarımız, sorunlarımız vesaire uyanması olacak. Ama biz nasıl bir dünyada nasıl bir imtihan için yaşadığımızı anlayacak bir basiret içinde uyanmak zorundayız. Bugün bütün dünyada Müslümanlığın sorunları var. Ama yeni yeni gördük ki İslam toprağında bir iman zayıflaması da var. Allah'a imanda bile bir zayıflama var. Gencecik delikanlılar, anaları babaları namazlı insanlar oldukları halde Allah-u Teala'ya inanmadıklarını, belli şeyleri anlayamadıklarını söyleme cesareti bulabiliyorlar. Babalarının oruç tuttuğu evlerde. Böyle bir gerçek var. Artık namazdan ve diğer ibadetlerden bir azalma gözle görülüyor. Kimse gizleyemez. Bu yaşadığımız Fatih'in şehrinde, İstanbul'da ve Türkiye'de cuma namazı kılma oranı bile düştü. Allah büyüklerimizi, yani nesil olarak bizden öncekileri rahmetiyle karşılasın. Babam, ben 7-8 yaşlarındayken derdi ki, filan yerde namaz kıldık. Başı açık bir adam gördüm camide, yahu inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ne hale geldik derdi. Yani başında takkesi olmadan bir Müslümanı namaz kılarken görmüş Fatih Camii'nde de istirca yapardı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, takkesiz namaz kıldı adam diye. Başı açık kadınlar namaz kılsa camide bir şey diyecek halimiz yok, o duruma gelmişiz. Ne günden ne güne gelinmiş. Bir zayıflama söz konusu. Haramlar artık tartışmaya bile gerek olmayacak kadar mubah kılığına girdi. Faiz artık hocalarında bir kılıfını bulup fetva verebilecekleri bir şey oldu. Bir kızın, bir gencin el ele tutuşmasını ayıplamak ihtiyacı hissetmiyoruz. Bir sökülme var. Doğru. Belki mümin insanların büyük bir imtihana ve büyük bir sabır, sebat imtihanına tabi tutulduklarını anlayamıyoruz zannediyoruz. Çünkü bizden önceki iç musibet olarak ezanı yasaklayanların eski ifadesiyle 163. maddeden dolayı din yaşayamayanların sorunlarıyla, dışarıda da İsrail, Çin, Mao, Amerika gibi belalarla bir nesil hep boğuştuk. Bunlar doğru şeyler. Bu arada onlardan kurtulduk derken başka bataklık çıktı karşıma. Evlerimizde sorun oluştu bu sefer. Bir başörtüsü mücadelesi yaptık bu topraklarda 20 sene yaklaşık olarak. Şimdi o başlar niye örtüldü? Anlaşılamaz duruma geldik. Birilerinin siyasi veya sosyal ya da yöresel, etnik bazı menfaatlerinin zedelenmesini istemedikleri için yok öyle bir şey, abartılıyor. Görmüyor musun şu güzellikleri, bu güzellikleri diyor olabilirler. İnşallah haklıdırlar. İnşallah haklıdırlar. Bu isyanlar kimden geliyor? Bu şehirler kimlerin şehirleri o zaman? Ayıp nere gömüldü? Haya damarı ne oldu insanlarda? Bu soruların cevabı yok. Ortada fitnelerin ciddi bir şekilde çoğaldığı, şüphelerin çoğaldığı, insanların dinden ve şehvetten karma bir hayat yaşamaya kalktıkları, bunlar dinimizin ve dindarımızın ciddi bir şekilde garip kaldığını nasıl gizleyeceğiz? Ortada bir gerçek var. Bugün dünya küçüldü, küçücük bir köy oldu diyorlar. Teknoloji olarak da doğru bu, bela olarak da doğru. Bütün bunlara rağmen biz, eyvah, yıkıldık, döküldük, bittik diyemeyiz. Ağlamaya vaktimiz yoktur, biz ümmeti Muhammediz. Bu şartlar için gönderildik bu dünyada zaten. İşte başta söylediğim şey, sorun esneye esneye düşmanı seyretmemizden kaynaklanıyor. Esnersen pat diye yumruğu yiyorsun bu sefer. Esnemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz ettiği, hazır olun dediği gerçekleri yakalamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının aslında bir sinyal olduğunu, kıyamet sürecinin başladığını anlamak zorundayız biz. Ama her şeye rağmen hala biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu medeniyet şehri Medine'de, onun terbiyesinde yetişmiş neslin, lideri Ömer'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldırılırken şehit edilmesinin, Peygamber aleyhisselama göre fitnenin başlangıcı, yani ormanın ateş aldığı zaman ise, bize göre ne olması, nasıl algılanması gerekiyordu? Hem ümmeti Muhammediz diyeceğiz, hem de benim evimde çocuğum hafız oldu, ahlaklıdır diye ümmetin normal yürüdüğünü mü kabul edeceğiz? Evrensel bir dinin kısır kafalı Müslümanları olduğumuz için sorunlar yaşıyoruz. Allah kainat düzeyinde bir din göndermiş, bu beyefendi köy düzeyinde yaşıyor. Kendi köyünde çıplaklık, fuhuş görmediği için dünyayı cennet zannediyor. Senin köyün bütün dünyanın ne kadarına karşılık geliyor? Kaçta kaçına tekabül ediyor dünyanın? Bunları düşünememek büyük bir sorun. Bu sorunlar başımıza belalar getiriyor bizim. Neden? Çünkü hoca, Allah'a davet eden davetçi, yazar, çizer, Müslüman bir şey anlatınca, ya bu bir tehlike deyince, ya kendi menfaati kadar düşündüğü için Müslümanlar bunu reddediyorlar, yahut da onun siyasi ve etnik kimliğine dokunacağı için, yok öyle bir şey, abartıyorsun diyorlar, keyfi bozulduğu için hangi sebeple olursa olsun, Müslümanların önderleri bir şey anlatamıyorlar bu sefer. Bir bela geliyor, o bela Müslümanların başından dibine kadar her yeri sarsıyor, bazı Müslümanlar bununla belalık görmüyorlar. Orada menfaatleri var diye. Bunu geçmiş yakın tarihten örnek vererek, yani tartışma konusu açmak istemem ama ben çok basit bir örnek vereyim. Dünyanın en büyük belası Amerika. Kaç senedir? 2-10 yıl geçti üzerinden, 3. 10 yıl dolacak. İslam toprağının bir parçası ve en değerli parçalarından biri olan Irak'ta İşgal gücü olarak bulunuyor. Suriye'yi başka bir gavur işgal ediyor. Yemen işgal ediliyor. Bu bir zulüm, bu bir işgal. Bunu yani tartışmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Tartıştığım başka bir şey var. Bazı Müslümanlar namaz kıldıkları halde bunda bir sakınca görmeyebiliyorlar. Şu şöyleydi de bundan böyle oldu diyor. Yahu senin en kötü adamın gavurun en iyisinden daha iyi değil olması gerekmiyor mu? Bu işte kısır bakıştan, basit düşünmekten kaynaklanan bir hastalık çeşididir. Ümmeti Muhammed'in düşüncesi evrensel olmadığı sürece, demek ki bu dinin evrensel olması bizi kurtarmıyor. Burada kardeşlerim, bunlar hep bir önceki derslerde geniş geniş konuştuğumuz şeyler, tekrar yapmakta fayda bulmuyorum. Ama bugün bir ayet üzerinde tefekkür etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurunda senin ayetlerini okumuştum ya Rabbi demek için bu ayeti okuyacağım. İnşallah Teala amel edeceğiz. Sonra Hac suresinden bir iki ayetle bağlantısını kuracağız. Düşüncelerimizin Kur'an etrafında oluşmasını istiyorum. Yani bugün dünyada ne oluyor? Filan yer niye bombalanıyor? Filan afet niye oluyor? Filan Müslüman niye odun gibi bir yerde duruyor? Filan Müslüman niye paspas olmakta sakınca görmüyor? Gibi soruların cevabını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala veriyor. Umarım Rabbimin rahmetine sığınırım, anlamakta nasip olur. El-E'raf suresinin ayetini Rabbimiz bizim için Kur'an'a indirdi bir defa. Bizim için indi bu ayet. Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Bütün Adem çocuklarına hitap ediyor. Elbette anlayan olacak, anlamayan olacak. Temenni ederiz, yalvar yakar, niyaz ederiz ki Allah anlamayı nasip etsin. Dinleyelim, sonra bir tefsirine bakalım. Ondan sonra da oturalım. Acaba bu ayet bizim niye dikkatimizden kaçıyor? Asıl düşman Amerika mıdır? Çin midir? Başka bir şey midir? Niye Allah bizi yalnız bırakıyor? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Ey Adem'in çocukları. La yeftinennekumuş şeytan. Şeytan sizi kandırmasın. Kema ahraca ebeveykum minel cenneti. Sizi kandırmasın, tıpkı babanızı cennetten çıkardığı gibi, baba ve annenizi cennetten çıkardığı gibi. Yenzi'u anhuma libasehuma, onları çırılçıplak bıraktı. Li yuriyehuma sevatihima, avretleri ortaya çıksın diye. Bunu defalarca duyduk. Ana babanızı cennetten çıkaran şeytan karşınızdadır, dikkat edin. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la teravnehum. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. O ve adamları siz görmüyorsunuz, sizi çok iyi görüyorlar. İnna cealne şeyatine evliyâe lillezîne la yu'minûn. İman etmeyenler için biz şeytanları dost yaptık. Sizin için değil. Bu ayet ne dedi, ne diyor bize kardeşlerim? Şunu diyor. Şeytanı unutmayın ey Adem'in çocukları. Bu şeytan işe ana ve babanızla başladı sizin. Şimdi devam ediyor ve işin zor tarafı, gel ey iblis diyeceğin şekilde onu göremiyorsun. Ama o seni çok iyi görüyor. Ve burada bir şey daha var. Nerede bir kafir varsa şeytan odur. Neden? Çünkü inna cealne şeyatine evliyâe lillezîne la yu'minûn. Biz iman etmeyenlerin dostu yaptık şeytanı. Yani onlar bir bütündürler. Siz şeytanı göremiyorsunuz. O sizi görüyor. Ama şeytan operasyonlarını kafirlerle beraber yürütüyor. Şeytana lanet okuyacak yerde kafiri gör işte. Kafiri gör. Gördüğün kafir, şeytanın tırnağıdır, parmağıdır, koludur, gözüdür, elidir, her şeyidir. Fitnesidir. Ayet-el Kürsi okuyup şeytanı kovmaya çalışırken kafirle çay içiyorsun sen. Nargile içiyorsunuz. Şeytanı kovmuyorsun ki o zaman. Daha fazla şeytanla yapış takış oluyorsun. Müminlerin cihat kelimesini konuşmaktan men edilmelerinin mantığı anlaşılıyor mu şimdi? Bir hoca Allah Kur'an'da cihat emrediyor deyince niye o aşırı oluyor? Niye bütün oklar onun üzerine yöneliyor? Çünkü cihat mümini ayakta tutsun diye vardır. Dostu ve düşmanı tanıtmak için vardır. İblis kendisini güvence altına almak için bu millet ayet-el kürsü okumasın, Felak Nas okumasın da ben kurtulayım demekten önce beni kafirlerden ayırıp güçsüz, kolsuz, kanatsız bırakma tehlikesi demek olan cihadı susturtturayım diyor. Bunun için cihadı Müslümanların tarihinde suç, kabalık, sertlik, vahşet, şimdiki dönemde de aşırılık, modernizme uymayan kabalık olarak görüyor. Bu propagandayı senelerce yapıp Müslümanları kolsuz kanatsız bıraktıktan sonra sen kafirlerle mecbur bir arada abi kardeş ballı yağlı bir hayat yaşamaya devam ettiğin sürece şeytan Mina'da taşlansa ne olur? her Müslüman şeytanı kahretmek için 100 ayetel kürsi okusa ne olur? Evet, ayetel kürsi bir kere okunsa şeytan kül olur, helak olur giderdi, ama ayetel kürsüyü okuyan şeytanın eli kolu kafirlerle abi kardeş olduktan sonra ayetel kürsü okunmuş olmaz. Ayetel kürsüyü dudaklardan önce yürekler okur. Bugün Müslümanlar olarak biz Allah, peygamber ve müminler innemâ veliyyukumullâhu ve rasûlûhu vellezîne âmenû ellezîne yukîmûnessalâte, bizimle beraber namaz kılan müminler ve başımızda Resulullah ve Allah, dostumuz bizim budur. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlûhu vellezîne âmenû, iman edenler, peygamber ve Allah, biz bir grubuz böyle. Bu gruba hissiyat olarak menfaat gereği tavırlar olarak, siyasi sığınma olarak kafirleri kattığımızda dördüncü bir grup olarak, Allah, peygamber ve müminlere kafirleri de kattığımızda ilk üçü gider buradan. Allah gider, peygamberi gider, müminlerin samimileri gider, kala kala kafirlerle baş başa kalırız. Ondan sonra şeytanın büyük projesi olan Allah'a kulluktan koparma gerçekleşir. Biz düşmanı ister Çin'de arayalım, ister Afrika ormanlarında arayalım, ister okyanusta arayalım, onu bulamayız. Ondan sonra şeytan, biz onu görmediğimiz halde o bizi ta damarlarımıza kadar işgal etmiş demektir. Ve bunun en bariz örneği, müminler olarak bir aradalığımızı kaybetmiş olmamızdır. Eğer müminler abdest alıp namaz kılacakları zaman, abdestim tamam mı, taharetim tamam mı, kıbleye döndüm mü diye İnceledikleri gibi, altını çizmeye mecbur olacağımız bir şey söylüyorum şimdi, namazın altyapısını doldurup doldurmadığımızı incelediğimiz gibi, bir dernek kurarken, bir vakıf kurarken, hatta ve hatta bir camiyi yaparken, düğün yaparken, cenaze merasimimizi icra ederken, her ne yapıyorsak yapalım, bunun ümmetimizin birlik ve beraberliğine maliyeti diye bir dosya açmıyorsak, daha çok bölüyor mu, birleştiriyor mu? Ben bu konuşmayı yaparken, bu sözlerim ümmetimi bir arada mı tutmaya yönelik oluyor, parçalamaya mı yönelik oluyor diye endişe etmiyorsam, tıpkı vakti gelmiş veya gelmemiş, ben bir kılayım şu namazı deyip kıldığım gibi laubali bir iş yapmış olurum. Şeytan bana namaz kılma demeden önce abdestim bozuk, namaz kılmamdan daha çok hoşlanır. Niye? Çünkü abdestsiz kıldığım bir namaz iki kere suç olacak. Hem namaz olmayacak, hem laubalilikten dolayı azap göreceğim ben. Aynı şekilde sen Müslüman olma demektense, sen ümmetini parçalamana yönelik şu işi yap diye becerip bana telkinat verip teşvik edebildiyse beni iblis, başarmıştır projesini o zaman. Bu sebeple ey Adem'in çocukları, babanız ve ananızı kandırdığı gibi şeytan sizi kandırmasın, çok dikkat edin, onun işbirlikçisi kafirlere dikkat edin buyuruyor. Eğer ben hilafetin kaldırıldığından 100 seneye yakın bir zaman geçtikten sonra hala Müslümanların çocukları yılbaşı bileti almasın, piyango bileti almasın diye uğraşıyorsam, neyin İslam'ından söz ediyorum ya? Hala yılbaşı haramdır, Müslümanların yılbaşısı yoktur, böyle bir şey olmaz mı diyeceğiz Müslümanlara? Hala bu kadar gözümüze batıra batıra kafirler hıncını bize kustuğu halde, ekonomimizi, ahlakımızı, her şeyimizi berbat ettikleri halde, hala faizin helal bölümü var diye bir mücadele mi yapacağız biz? Şeytan bizi avucunun içine almış, biz Mina'da onu taşlamaya çalışıyoruz. Belki de o taşları bile elimize veriyor, al bunu at daha iyi olur diye. Alay ediyor. Taşlanan aslında biz kalıyoruz orada. Bu sebeple Allah'ın Kur'an'ının ikazlarını anlamadıkça ne şeytanı anlayabileceğiz ne başımıza gelen şeyleri anlayacağız. En basit örneği işte. Ben bu camiyi burada yapıyorum. Yan taraftaki caminin cemaatinin bölünmesi ve namaz sayısının azalmasına mı sebep olur veya olmaz? Bunu düşünemiyorsam yaptığımız iş çok kötüdür. 100 defa dinlemişizdir belki. Hele bu derslerde kaç kere dinledik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dünya yeşil ve tatlıdır. Allah sizin önünüze dünyayı koyacak ve aldanıp aldanmayacağınızı görecek. Kadın konusuna dikkat edin ve aman dünyaya çok dikkat edin buyurdu gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne buyurdu? Bakın İsrailoğulları kadın konusunu becerip çözemedikleri için helak oldular. Çünkü anneleri olmadı. Çünkü iffetin bekçisi kadını kaybetti İsrailoğulları. Ve mel'un bir millet haline geldiler. Ama biz bu hadisi şerifi okurken, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar bile, aa bu çağda kadını bela olarak görüyor peygamber, olur mu diyorlar. Ne diyor peygamber? Ne anlıyor ona ümmet olduğunu söyleyen insan? Kadın kötüdür mü diyor. Kadını olduğu yerde tutamazsanız kaybedersiniz bu dünyayı diyor. Anne kabul ediyor onu onun için. Sanayide işçi olarak görmüyor kadını. Anne olarak görüyor. İslam insan dinidir. İnsanın da özü kadındır diyor çünkü. Ama biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bile akıl verecek haşa cüret görüyoruz kendimizde. Neden? Demokratik haklarımız, insan haklarımız, bunlar böyle basit şeyler değil tabi. Bizimki kadar konuşmasını bilmiyordu ashab-ı kiram, onun için çıkışlar yapamadılar. Değecek hale geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 3 kız çocuğu yetiştirin diye bir proje teklifi var bize. Erkek çocuğu için söylemiyor bir şey. 3 kız çocuğu yetiştirin diyor. O zaman anlamalı değil miydik biz? Kızlarımızı mücahide yapmadıkça bu dünyada din hükümranlığı olmayacak bizim için. Ne yaparsan yap, camiye giden Müslümanları analar ve eşler hazırlayıp camiye gönderecekler. Bu bir idrak meselesidir. Bu idrak meselesini çözemediğimiz için de bugünkü musibetler ne yazık ki başımızdan eksik olmuyor. Bugün ümmeti Muhammed Irak'taki savaşla ilgileniyor. Suriye'deki savaşla ilgileniyor. Hatta kimi çorap, kimi ayakkabı, kimi gıda yardım da gönderiyor. Fakat bir sorunun cevabı mahşerde sorulmadan şimdi soralım. Suriye'de bomba yağıyor, kahroluyoruz. Elbette Müslümanız ve insanız, kahrolacağız. İstanbul'a haram yağıyor. Kim ilgilenecek bununla? Haram yağıyor, haram. Alkol, zina, kumar, faiz, yalan, hırsızlık, gıybet, haram yağıyor. Ezan da okunuyor diye teselli bulabiliriz. Doğru, ezan da okunuyor. Ama siyaset, ticaret, ilim ne kadar Müslüman? Ezan kaç metre öteye sirayet edebiliyor? Etki alanı ne kadar ezanın? Kardeşlerim, bugün İslam toplumu, Müslümanlar bir kalp hastalığına yakalanmış bulunuyor. Kimi kalpler tamamen ölmüş, etkilenmiyor. Bunun en büyük göstergesi, bir Müslüman ölüyor. cenazesi bir camiye getiriliyor. O cenazenin işte namazdan sonra, ikindiden sonra kılınacak diyelim. 50-60 kişi camide bekliyor, 50 kişi de orada bekliyor. Tenezzül edip camiye bile gelmiyorlar. Ölüm bile bir risk taşımıyor onlar için. Ölmüş. Sadece akrabalık ilişkilerinden ya da zengin biri ise fabrika ilişkilerinden, iş ilişkilerinden dolayı gelmiş oluyor camiye. Bir kalp dünyası böyle tamamen ölmüş. İmanla, Allah'ın kitabıyla bağlantısı yok, hiçbir şey etki etmiyor. İkinci kalp çeşidini şehvetler istila etmiş. Hatırlattığın zaman ağlıyor. Ben tövbe edeyim diyor. Hadi tövbe et diyorsun, bir eve gideyim diyor, gelmiyor. Ama elhamdülillah kırpıntılar duruyor kalbinde. Cehennemi hatırlayınca üzülüyor. Ya ben aslında böyle değildim diyor. Buna yine şükrediyoruz. Ama gitgide o kalpte ölmeye gidiyor. O kalpte ölüyor. Elhamdülillah gençlerde daha güçlü olmak üzere dipdiri kalp sahibi müminlerde var. Allah'a hamdolsun. Belki bu göklüler de onun için ayakta duruyor böyle. Burada kardeşlerim, sözlerimin başına döneceğim. Hac suresinin 52, 53, 54, 55. ayetlerini okuyacağım. Sözlerimin başında ne dedim? Bugün Müslümanlar olarak başımıza bela yağıyor. Doğru, doğru. Eyvah, din gitti, battık. Bunu diyemeyiz diyorum. Neden? Ya bu bizim nesil olarak sorunumuzdur. Bu Allah'ın sorunu değildir, haşa. Bu Kur'an'ın sorunu değildir. İslamiyet'in sorunu değildir bu. Neden? Bu İslamiyet Allah'ındır. Allah var oldukça İslamiyet de vardır. Allah için yokluk yok ki. Böyle iman etmeyen Müslüman mıdır? Al sana bir soru. Haydi bilmece. Din Allah'ındır. Allah ölmedikçe haşa, din ölür mü? Din ölür mü ya? Bunu böyle düşünmeyen, la ilahe illallah dese ne olur, demese ne olur? Böyle Müslümanlık olur mu? Madem öyledir, bu afetleri ne yapacaksın filan? Görüyorum. Allah'ı değil, kullarını görüyorum dayak yerken. Onun da sebebini konuşuyorum işte. Cihadı ölü kabul ediyorsun. İslamiyet'te sadece bir vakfa girmeyi, bir tarikata girmeyi, bir ülkenin bir köşesinde doğmuş olmayı kabul ediyorsun. Nefis cihadında bir katkın olsun olmasın düşünmüyorsun. Senin sevdiğin grup yönetime gelince, onlar idareci olunca her şey düzeldi zannediyorsun. Halbuki daha fazla senin nefis cihadına geçmen lazımdı. Allah-u Teala da mevsimine göre nimet veya cezasını gönderiyor. Mevsim tembellik mevsimi ise, herkesin kendi keyfine düşmesi, herkesin ekonomik menfaatlerini düşünmesinin yaygın olduğu bir mevsimse, sonucu da bu bunun. Bu sonuç Müslümanların sonucudur, İslam'ın sonucu değildir. Bu neslin başına inmiş bir beladır. Allah kaldırır bu nesli. Belki de çoğu Çin'den gelen milyarı getirir. Tertemiz bir şeriat yaşayan kullar olur Allah'ın. Zor mu Allah için bu? Zor mu? Zor mu Allah için? وَمَا ذَاكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ Böyle bir zorluk yok Allah için. Zor kelimesi insan sözlüğünde var. Allah'ın sözlüğünde haşa yok. Bu sebeple kardeşlerim, derin bir tefekküre girmemiz gerekiyor. Bizim kısırlığımızı İslam'a mal etmek, bizim sorunlarımızı İslam'ın çöküşü gibi görmek, bir tür imanımızın ne olduğunu anlamamaktır. Eğer İslam'ın Allah'ın dini olduğuna %1 bile şüphen yoksa senin, İslam'ın zarar göreceğine %1 bile ihtimal veremezsin sen. İslam o zaman senin için başka bir şey ifade ediyordur. Nauzu billahi teala. Bir afet bu o zaman. Demek ki kardeşlerim, nasıl çocukları götürüp bir hocanın önüne oturtup ya da annesi oku bakalım amentü billahi ve melaiketi ve kütübi diye iman esaslarını öğretiyoruz. 3 yaşında 5 yaşında çocuğa tabii ki öyle yapılması lazım. Aynı şekilde artık herhalde bizim hocalarımızın, önderlerimizin, insanların önüne geçip ey insanlar, Allah, melekler, peygamberler, kitap, kader, ahiret günü dirilmek var ya, evet, işte tıpkı bunlar gibi Allah mağlup olmasa böyle bir şey zannetmeyesiniz. Ey Müslümanlar, Allah mağlup olur, haşa dedikten sonra, bu din Allah'ın dini olduğuna inanıyorsun ama gitti İslam, eridi, filanca hoca da giderse İslamiyet'ten bir şey kalmayacak diyorsun ya, bu söz gavurluktan bir çeşittir. Mağlubiyet Allah için yoktur, insanlar için vardır. Biz Müslümanlarız ama İslam değiliz biz. İslam Allah'tır Celle Celaluhu. Onun dinidir İslam. Biz 2020'li yıllarda yaşayan Müslümanlık diniyle şereflenmiş kullarıyız Allah'ın. Biz gitsek de, kalsak da, uçsak da, tutsak da, 5 vakit namaza 5 de ilave etsek, hiç kılmasak da, Allah Allah'tır, İslam İslam'dır. Oturamazsın, yürüyeceksin. Oturamayız, yürüyeceğiz biz. Mecburuz yürümeye. Kendimizi çok fazla İslam'ın sahibi rolünde görüp de, sonra da zaafa düşmüş İslam'a bakıp, bizim elimizle ve bizim sebebimizle zaafa düşmüş İslam'a bakıp, ondan sonra matem tutmak sadece akıl kıtlığını gösterir. Başka hiçbir şeyi göstermez. Şimdi Hacı suresinin 52, 53, 54, 55. ayetlerini sadece ve sadece imanımızı tazelemek için. Yok kardeşim, bu İslam Allah'ın dinidir Celle Celaluhu. İslam demek Allah demek. Dolayısıyla ben eririm ben. Kabe'nin duvarını yıkar birisi yıkarsa. İslam'a bir şey olmaz. İslam toprağa gömülmek için değildir. Levh-i mahfuzdan dünyaya inmek içindir. Aslı toprak değil ki İslam'ın, onu toprağa gömeceksin tekrar. Aslı ve kökü levh-i mahfuzda bunun. 7 kat göğün üstünde. Dolayısıyla İslam'a bir şey olmaz ey ağlayan bebek ruhlu koca dede. İslam'a bir şey olmaz. Sen kendine bak. Kendini kurtar sen. Bu imanımız bu şekilde canlı olmadıkça aziz kardeşlerim, adamlar bize vurmasına bile gerek yok. Üfürseler düşeriz. Üfürseler düşeriz. Şimdi ayet meallerini okuyayım. Çok dikkatli dinliyoruz. Senden önce kime diyor senden önce Allah? Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın. Tekrar okuyorum. Birinci ayet. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda, yani peygamber bir şey istiyor, namaz kılayım. Ey insanlar şöyle yapın. Peygamber ne yapar? Dinini anlatır. Bir şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın. Peygamber bile, 124 bin peygamber için geçerli kural bu. Nerede bir İslami bir şey yapacaksa peygamber, şeytan ona bir şey sokacak bir aradan. 124 bin peygamber bunu böyle yaşadı da Ebu Bekir'i, Ömer'i radıyallahu anh İslam için, Allah için bir şey yaptığında şeytan bıraktı mı peki? Peygamberlerin hiçbir tanesi bundan muaf değil. Ne yaptıysa peygamber, iblis gelip yan tarafta başka bir şey sokuşturmaya çalıştı. Hangi alim bir hizmet yaptıysa, ya bir akılsız Müslümanı, ya bir casusu şeytan karşısına getirip dikti muhakkak. Niye? Allah-u Teala peygamberleri bile, çünkü öbür türlü gece yoksa gündüz nereden ortaya çıkacak? Niye gündüz diyorsun, gece bitti diye? Gece gündüzün gücüdür. Varlık sebebidir. Şeytan olmalı bu projede. Şimdi bana kalkıp hiç kimse, yahu imam hatiplerde bile deizm dedikodusu varmış. Ne var bunda? Olacak tabii. Tabii olacak. Müslüman kadın bile filan ayeti inkar ediyormuş. Mirasta niye kadınlara az veriyor Allah diyormuş. Tabii olacak. İlla temenne şeytan. Şeytan muhakkak araya bir şey sokuşturacak. Tek başımıza değiliz bu dünyada. Tek başımıza değiliz. Şeytanla ortak bir hayata mahkum etmiştir Allah bizi. Sıyrılıp şeytanın arasından, dedikodularından, vesveselerinden şeriatımızı yaşadığımız zaman mücahit mümin olacağız Allah'ın izniyle. Tekrar okuyoruz şimdi. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi, yani büyük peygamber, normal peygamber hangisi olursa olsun göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Şeytan ne derse desin. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir bu işleri. Hikmetle yönetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa münafıklar bir şey sokuşturdular araya. Yeni iman eden, zafiyeti olanlar da acaba dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği hak kaldı. Onların pislikleri kaybolup gitti. Kıyamete kadar da böyle olacak. Sen Kadir gecesi dua ettin diye melekler seni kanatlarında göklere kaldırmayacaklar. Ha, çok mu dua ettin? Bir bakalım şu senin duanı nasıl uygulayacaksın diye. Daha çok seni takip edecekler bu sefer. Anadolu'nun koca şehrinden iki kişinin bile hacca gitmediği zamanlardan bugün ancak 10 sene kura beklenerek hacca gidilecek zamanlara geldik. Elhamdülillah. Ama insanlar Kabe'ye ömürde bir defa bile gidemiyorlardı. Namaz kılmayanı bile ayağını uzatmıyordu Kabe'ye. Şimdi o saygı kalktı. Ne yaptı şeytan? Çok mu hacca gitmek istiyorsunuz? Bir ufak bizden de olsun bir parazit bir yerden parazit sokuşturdu. Kabe'ye saygıyı azalttı. Oradaki ahlakı kıt bir yönetim kadrosuna küsüp umreyi kaldırttırdı insanlara. Takva ama. Hacca gitmemek lazım dedirtti. Papaza kızıp oruç bozdurtturuyor. Müslüman derin ve afakı büyük düşünmediği sürece şeytanın fiskoslarına alet oluyor. Neuzübillahi teala. Devam ediyoruz. Bunu Allah, bu bahsettiği süreci niye böyle yapıyor? Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılsın diye yapar. Bütün bunlar rastgele olmuş şeyler değil demek ki. Hesabı kitabı var bu işin. Bakalım sendeki kalp uyanık mı? Bakalım uyanık mısın sen? Nasıl Allah-u Teala görecek kıyamet günü sana sen şöyleydin diyecek? Her şey düz giderse, her şey düz giderse elbette rampası olacak, viraj olacak, tümsekler olacak. Devam ediyoruz. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları. Madem Kur'an biliyorsun, bu Kur'an'ın ne kadar doğru olduğuna sen inanıyor musun görmek istiyor Allah. Ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapılır. Demek ki bu başımıza gelip olup bitenler, Allah-u Teala'nın Kur'an'a ne kadar sadıkız bunu görmesi için oluyormuş hep. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenler ise kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Na'udhu billahi teala. Şimdi kardeşlerim, ne oluyor bu dünyada onu konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyurmuştu? Dikkat edin, bir kadının hasır ördüğü gibi, hiç hasır gördünüz mü bilmiyorum, yani kilim nasıl örülüyor, şeytan fitneleri öyle örer, dikkat edin diyor. Bir daha kilimi görünce anlarsın, bu hain bana kilim örmüş diye. Bu ne demek? Bir adam sabahleyin ben artık İslamiyet'ten çıktım demiyor. Bu olmaz. Ne yapıyor ya? Bir gün, ya bu Ömer niye çok dövmüş insanları peygamberimizin de yanında hem de? Bunda ne var? Şundan diyor, ha öyle mi? Halbuki bu bir ilmik hasırda. Bu bir ilmik. Öbür gün, filan sahabi niye genç bir kadınla evlenmiş? Al bir ilmik daha. Ya cennete gidince oturursun sorarsın niye sen böyle yaptın diye. Sana ne yaptıysa yaptıysa. Sen Allah'ın kulu musun, ashabın kulu musun? Ve mezarındaki Ali radıyallahu anh'ın kabahatini bulsan, 1400 sene sonra ne hayrına gelecek seni? Ne elde edeceksin ondan? Demek ki ilmikler örülüyor ve bir gün sen kalkıyorsun diyorsun ki, yani bu Kur'an'da matematiksel hatalar olabilir. Ne'udü billahi teala. İnsan söylerken bile böyle bir gözüm karardı ya. Ama bunu çok rahat söylüyorsun. Niye söylüyor? Çünkü sen ilmikler atılırken, düğmeler yapılırken gafil davrandın. Bu sebeple açıp televizyonu, ulan bu gavurlar ne diyecek bakalım, hain melunlar, Hazreti Ömer olsa bunları kılıçtan geçirseydi diye seyrettiğim programlar var ya, onların her bir saati bir ilmik yakalıyor şeytan. Ah be, sağlam halat gibi yapıyor seni artık. Onun için senin çatından bir kiremit düştüğünde niye hassas oluyorsun? Çünkü o bir kiremitlik yerden bütün çatının suyu eve akar. İnsanlar diyor mu burada 500 tane kiremit var. Bir tanesi aradan kopsa ne olacak? Deniyor mu hiç? Yok. Oluk oluk senin evin su dolar. Ha bir kiremit kopmuş, ha bütün çatı kalkmış. Niye iman meselesinde tek bir fitneyi, tek bir belayı bir kiremit gibi görüp bu sonunda benim evimi çökertecek, iman yuvamı çökertecek görmüyoruz? Sonunda işte ev göl içinde kalıyor. Niye göl içinde kalıyor? E sen zamanında gafil davrandın. Bu sebeple biz filanca hain ne diyor diye bakamayız bir şeye. Dili kurusun her ne diyorsa. Lanet olsun diline deriz. Tek bir kadının çıplak görüntüsüne bakmakla 100 tanesine bakmak arasında ne fark var haram olması bakımından? Yani Allah-u Teala'nın şeriatının toptan mı kaldırılması lazım bizim uyanmamız için? Gerçi toptan da kaldırıldı hilafet, gene sabah olmadı bir türlü, gene uyanılamadı. Hayır, tek bir kişi bu faizde sakınca yok dediği an bizim için dünya yıkılmış olmalı. Biz öyle düşünmeliyiz. Allah'ın şeriatından tek bir kelime koparılamaz. Ve şunu unutmuyoruz. Nerede bir ezan okunuyorsa, iblis oraya muhakkak bir müzik sesi ulaştıracaktır. Bunu herkes bilsin. Ne diyor ayet? Muhakkak şeytan oraya bir şey sokuşturacak diyor. Burada biz ders okuduk, ayet okuduk. Ya evine gittiğinde neredeydin diye tartışma çıkaracak eşin, huzursuz olacaksın. Ya da erkek ikide bir derse gidiyorsun gitme, o tefsir okumasan da olur diyecek. Şeytan bir şey, bir çomak sokacak şeytan oraya muhakkak. Yahut da başka birisi gelecek diyecek ki o dinlediğiniz dersin filanca mezhepmiş, filanca ekolmüş o. Onlar aşırıymış, katılma onlara diyecek. Ve ben 20 senedir gidiyorum, hiç kimde böyle bir terslik olmadı. Hayırlı geceler. Yorganı üstüne çeksen. Seni şeytan adam yerine bile koymuyor. Tenezzül edip sana masraf yapmıyor. Sana masraf yapmıyor. şu kadar senedir vakıfız biz, her şey süt liman. Adam yerine koymuyor sizi. Protokolde yeriniz yok sizin. İblis bunların varlığından zarar yok diyordur. Bugün ümmeti Muhammed olarak yüreğimiz kan ağlasa da Allah mağlup olmaz. Din Allah'ındır. Ben uğrunda bu dinin şehit olur giderim, din kalır. Düşünmediğimiz sürece Uhud'daki şehitlerin iman ettiği Allah'a inanamıyoruz demektir. Sorun burada. Benim çöküşümü, benim aileye hakim olamayışımı Allah'ın mülkünde bir zafiyeti olarak mı göreceğiz biz? Biz ettik, biz bulduk. Biz gevşek davrandık, bedelini biz ödedik. Islık çala çala karda yürüyordu, küt diye düştük. Islık çalınır mı buzlu yerde yürürken? Bugün ümmeti Muhammed olarak Allah'ın lütfu keremiyle bunları konuşuyoruz. Hac suresinin ayetlerini dinledik. Gözümüzle 50 defa 100 defa örneklerini gördüğümüz olaylar bunlar. Bunun en basit örneğini ben bir kere daha size söyleyeyim kardeşlerim. Bir yerde 3 tane hafız icazet alıyorlar, ezberlemişler Kur'an'ı. Öbür tarafta bakıyorsun 300 tane de melanet haram işliyor aynı yanı başında. 124 bin peygamber bu bataklıkta gül büyütmeye çalıştılar. Ölülerin arasından diri çıkalım diye uğraştılar. Peygamberlerin varisleri olan alimlerin de kaderi budur. Ağlamak hakkı yoktur alimde. Alim ağlayamaz. Evet, çekilir seccadesinin başına, ağzından, ciğerlerinden kan gelinceye kadar, idrarı kan oluncaya kadar ağlar belki. Yalvarır ya Rabbine. Beni kime bıraktın ya Rabbi der. Millet beni dinlemiyor ya Rabbi der. Sabahleyin hiçbir şey olmadı. Çok soğuktu ev, onun için biraz rahatsız oldum der. Hizmetine, şeriatını anlatmaya devam eder. Böyle geldi peygamberlerin kaderi. Böyle gidecek kıyamete kadar. Bizim için yeni bir kader yazmayacak Allah-u Teala. İşte ayetler ortada. İblis kafirlerle işbirliği yaparak, hatta onları taşeron olarak kullanıp bu projeyi yürütecek. Muhakkak peygamberlerin davasına, Kur'an'a bir şeyler sokuşturacak. Senin ilahiyatta alim olsun diye okuttuğun çocuk gelecek. Yani aslında biz dikkat etmemişiz. Yani kadın hakları konusunda Kur'an-ı Kerim çok aşırı. Bu asra uydurabiliriz diyecek. Belki de gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin eli kadının eline değmez, haramdır diyecek. Yani o şimdiki imkanlarda işte sosyal medyada görüntüsü çıkar filan, böyle elini kısamazsın hanıma karşı diyecek. Şeytan bir şey sokuşturacak. O sokuşturduğu da müşteri bulacak. Bulacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ayet okuyordu. Münafıklar fiskos yapıyorlardı, müşteri buluyorlardı. Bizim medreselerimiz, derslerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinin derslerinden daha mı kıvamında yüksekte olacak? Hayır canım. Bu budur. Bu böyle yaşanacak. Kazanan böyle kazanacak Allah'ın izniyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.